Şiir Gemisi.
Senin dudakların pembe, ellerin beyaz, al tut ellerimi bebek, tut biraz. Benim doğduğum köylerde buğday tarlaları yoktu, dağıt saçlarını bebek, savur biraz. Benim doğduğum köylerde ceviz ağaçları yoktu. Ben bu yüzden serinliğe hasretim, okşa biraz. Benim doğduğum köylerde kuzey rüzgarları eserdi. Hep bu yüzden dudaklarım çatlaktır, öp biraz. Benim doğduğum köylerde insanlar gülmesini bilmezdi. Ben bu yüzden böyle naçar kalmışım, gül biraz. Benim doğduğum köylere akşamları eşkıyalar basardı. Ben bu yüzden böyle naçar kalmışım, konuş biraz. Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin. Senin doğduğun köyler benim doğduğum köylerde güzeldi. Sen de anlat doğduğun yerleri, anlat biraz.
Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz Şiir Gemisi'ne. Leda Yaman, Feray Uz birlikte hazırlıyorlar programı. Aslı Yıkılmaz'la çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu, sizlerle birlikte olacağız yaklaşık 30 dakika boyunca. Cumhuriyet dönemi Türk şiiri içerisinde özgün bir yer edinmiş, halk şiirinden, türkülerden yararlanarak çağdaş bir şiir oluşturmuş nadir şairlerimizden olan Cahit Külebi'nin bir şiiriyle başladık. Hem de kendi sesinden bir şiiriyle başladık Şiir Gemisi'ne. Hikaye adlı şiirini okudu bizler için. Kendi deyimiyle halkçı şairimizin sevilen şiirlerinden bazılarını dinleyeceğimiz bir program olacak bugün Şiir Gemisi'nde. Hoş geldiniz Bile Dayama.
Hoş bulduk efendim. Herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
Biz de sizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz ve Cahit Külebi diyoruz. Herhalde şiir severlerin hayatında ayrı bir yeri vardır değil mi? Çok bizdendir Cahit
Muhakkak.
Külebi.
Kesinlikle. Kendi tabiriyle de sizin bahsettiğiniz üzere halkçı bir şairdir.
Evet.
Dolayısıyla halkın hislerine, halkın içinde bulunduğu duygu durumlarına çok yakın şiirler yazmıştır.
Peki nasıl bir hayat yaşamış acaba bu şairimiz?
Cahit Külebi deyince akla tabii ki Tokat geliyor. Tokat deyince de akla Cahit Külebi gelmeli diye düşünüyorum.
O kadar net.
Cahit Külebi Tokat'ın Zile ilçesinin Çeltek köyünde Necati Bey ve Feride Hanım'ın ilk erkek çocuğu olarak 1917 yılının Ocak ayında dünyaya geliyor. Ailesi doğumundan kısa bir süre önce Rus işgalinden dolayı Erzurum'dan göç etmiştir bu köye. Necati Bey babası Cahit Külebi'nin Erzurum'da Gullebiler olarak bilinen bir sülaleye mensup. Bu Külebi soyadı da Gullebiler'den evrilerek geliyor. Bu sülale okuma yazmaya çok önem veren bir sülaledir. Devlete birçok asker ve memur yetiştirmiştir. Cahit Külebi'nin annesi Feride Hanım ise Erzurum'un Pasinler ilçesi Tahir Hoca köyünden Karabey oğulları lakabıyla tanınan ve geniş toprakları olan bir sülalenin kızı, bir asilzade kızı. Asıl adı Mahmut Cahit olan Cahit Külebi şiirlerinde Nazmi Cahit ya da Cahit Külebi imzalarını kullandı. Soyadı kanunu çıkınca ailesi Erencan soyadını alıyor. Yani Cahit Külebi'nin tam ismi Cahit Külebi Erencan'dır aslında. Evet. Ancak şair Erzurum'da sülalesine verilen Gullebiler lakabından hareketle Külebi ismini daha sonra soyadı olarak tescil ettiriyor ve edebiyat dünyası onu Cahit Külebi olarak tanıyor. İlk öğrenimine baktığımızda çok küçük yaşta Zile'deki mahalle mektebinde başladığını görüyoruz eğitimine. Daha sonra o dönemde Zile'nin en modern mektebi olan Numune-i Terakki'ye veriliyor. Bu iki okuldan hoşnut olmuyor Cahit Külebi. Dutlupınar İlkokulu'na gönderiliyor. Ailesi 1924'te çoğunluğunu Doğu Anadolu'dan gelen göçmenlerin oluşturduğu ve yeni ilçe olan Artova'ya, diğer ismiyle Çamıbel'e taşınınca eğitimine burada devam ediyor. Babasının tayini 1927'de Niksar'a çıkıyor. O sırada Cahit Külebi 10 yaşında. Böylece Zile'de başlayan ve Artova'da devam eden ilk öğretim macerası 1929'da Niksar'da, Gazi Ahmet Danişment İlkokulu'nda tamamlanmış oluyor. O tarihte Niksar'da ortaokul olmadığı için yaşı büyütülüyor. Sivas Erkek Lisesi'ne yatılı olarak gönderiliyor. Ortaokul ve liseyi parasız yatılı olarak okuduğu bu okulu 1936'da bitiriyor Cahit Külebi. Babasını okulu bitirmeden bir sene önce 1935'te kaybediyor. Ailesinin yaşadığı ekonomik zorluklardan dolayı yüksek tahsilini İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi olarak devam ettiriyor. Tabii burada burslu okuduğu için buradan bir maddi imkan sağlıyor ve bu maddi imkanla da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydoluyor ve eğitimini burada tamamlıyor. 42 yılının sonunda da askerlik görevini tamamlıyor şairimiz.
Bize sanki böyle artık öğretmenlik yolu görünür gibi hayatında.
Doğrudur.
Var mı öyle bir süreç?
Evet.
Türk dili ve edebiyatı okuduktan sonra.
Muhakkak. O dönemde öğretmenlik mezunu olmayan, hatta Türk dili ve edebiyatı okumayan birçok şairimizin başka bölümlerden mezun olsalar bile öğretmenlik yaptığını zaten görüyoruz. Konuşmuştuk.
Doğru.
Çoğu zaman belirtmiştik.
Doğru, haklısınız.
İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciyken tarih bölümünden mezun olan Süheyla Tarkan'la evleniyor. Bu evlilikten Mehmet Ali ve Ahmet ismini verdikleri iki erkek çocuğu dünyaya geliyor. Askerlik dönüşü Antalya Lisesi'ne edebiyat öğretmeni olarak atanıyor Cahit Külebi. Burada 3 yıl kadar kalıyor. 1946 yılında da Ankara Devlet Konservatuvarı'na edebiyat öğretmeni olarak tayin oluyor. Bu okulda bir süre idareci olarak da çalışıyor. 54 yılında Ankara Gazi Lisesi edebiyat öğretmenliği görevine getiriliyor. 56'da müfettiş olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na geçiyor. Bu görev kapsamında kısa bir süre Amerika'da bulunmuştur Cahit Külebi. 1960-64 yılları arasında İsviçre Bölgesi Öğrenci Müfettişliği ve Kültür Ateşesi görevini yerine getiriyor. 1966'da Milli Eğitim Bakanlığı Baş Müfettişliğine, 1969'da da Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Müsteşar Yardımcılığına atanıyor. 3 Ocak 1973'te kendi isteğiyle 30 yıl süren çalışma hayatını sonlandırıyor. 1951'den itibaren Türk Dil Kurumu üyesidir ve Türk Dili Dergisi'nin ilk sayısından itibaren de yazı kurulunda yer almıştır. Cahit Külebi emekli olduktan sonra bu kurumda daha aktif görevlerde de bulunuyor. 1972'de yönetim kurulu üyeliğine, 1973'te yayım kolu başkanlığı görevine getiriliyor. 1976'da Türk Dil Kurumu Genel Sekreterliği görevine getirilen şair, 83 yılına kadar bu görevde bulunuyor. Zannedersem, yanılmıyorsam 7 yıl Türk Dil Kurumu'nda genel sekreter olarak en uzun görev yapan isimlerden biri olarak biliyorum Cahit Külebi'yi. Cahit Külebi hayatının sonlarına geldikçe büyük üzüntüler yaşamış bir şair. Maalesef küçük oğlu Ahmet'i 1991'de kaybediyor. Eşi Süheyla Hanım'ı ise 2 yıl sonra 1993'te kaybediyor. Çankaya sırtlarındaki bir apartmanın zemin katında yalnızlık içinde geçiriyor son günlerini. 28 Mart 1997'de kalp ve böbrek yetmezliği teşhisiyle hastaneye kaldırılıyor. Yaklaşık 3 ay süren tedavi sürecinden sonuç alınamadığı için 20 Haziran 1997 günü böbrek yetmezliğinden hayatını kaybediyor. Ve kendisi 21 Haziran 1997 günü Cebeci Asri Mezarlığı'na defnediliyor Ankara'da.
Nurlar da uyusun. İşte diyoruz. Kimi zaman böylesi hüzünlü sonlar da olabiliyor. Hayat her zaman gülümseyerek, böyle her akışına bırakarak güzel güzel gitmiyor. Bir bakıyorsunuz işte evladını kaybetmiş, karısını kaybetmiş ve sonrasında da dediğiniz maalesef gibi bir inzivaya çekiliş var. O zaman biz Rüzgar şiirini okuyalım. Cahit Külebi'nin hayatından şöyle bir rüzgar gibi esip geçelim. Şimdi bir rüzgar geçti buradan. Koştum ama yetişemedim. Nerelerde gezmiş, tozmuş, öğrenemedim. Besbelli denizden çıkıp kıyılar boyunca gitmiştir. Tuz kokusu, katran kokusu, ter kokusu yüreğini allak bullak etmiştir. Sonra başlamış tırmanmaya dağlara doğru, bulutları koyun gibi gütmüştür. Okşayıp otları yaylalarda büyütmüştür. Köylere de uğradıysa eğer, ıslak, karanlık odalarda beşik sallamıştır. Güneş altında çalışanlara imdad eylemiştir. Sonra başlayıp alçalmaya ovalara doğru, haşhaş tarlalarında eflatun, pembe, beyaz, kıraçlarda mavi dikenler, toz toprak gözlerine gitmiştir. Kentlere de uğramış ki yanımdan geçti. Haşhaş çiçeğine benzer kızlar görmüştür. Bir gülüş, bir tel saç, allık pudru alıp gitmiştir. Şimdi bir rüzgar geçti buradan. Koştum ama yetişemedim. Soraydım söylerdi herhalde. Soramadım. Cahit Külebi'nin edebi kişiliğinden biraz da söz edelim. Şiir anlayışından, sonrasında vermiş olduğu, yapmış olduğu eserlerinden.
Tabii ki. Daha Niksar'da ilkokulda okuduğu yıllarda sınıf arkadaşının yazdığı şiirleri öğretmeni tarafından takdirle karşılanması, onda şiire karşı derin bir isteğin oluşmasını sağlıyor. Hmm. Arkadaşına özeniyor. Yani şiiri yazan ilkokulda bir arkadaşı.
Evet.
O ismi bilmiyoruz. Hı-hı. Belki de
ünlü bir şairdir.
Doğrudur. Belki de şu an hayattadır. Bilemiyoruz ama.
Onun takdir edilmesi.
Hoşuna gidiyor. Evet. Cahit Külebi'nin hoşuna gidiyor. Diyor ki ben de şiir yazmalıyım. Ben de şiir yazarsam ben de böyle takdir görürüm. İlk denemelerini de bu yıllarda yapıyor. Sivas Erkek Lisesi'nin orta kısmında okurken okula Ahmet Kutsi Tecer geliyor.
Oo.
Ahmet Kutsi Tecer'i konuşmuştuk daha önceki programlarımızda.
Evet.
Onun hayatını anlatmıştık. Kendisi Sivas düşkünü şairimizdi. Sivas'a görevi sebebiyle gelmişti. Ve burada da Cahit Külebi hem Ahmet Kutsi Tecer'den hem de Sivaslı halk şairlerinin şiirlerinden gerçek anlamda etkileniyor. Ve onun şiirle meşgul olmasına vesile oluyor bu etkenler. Cahit Külebi ilk şiirini Sivas Lisesi'nin çıkardığı Toplantı adlı dergide Mahmut Cahit imzasıyla yayımlıyor. Daha sonra Sivas Erkek Lisesi'nden Ahmet imzasıyla Yücel Dergisi'nde şiirler yazıyor bir süre. Ve daha sonra yüksek tahsil için geldiği İstanbul'da özellikle Fransız şairlerini ve şarkın büyük şahsiyetlerini okuma imkanı buluyor. Doğu Edebiyatı diye o klasik edebiyatın da bizim klasik edebiyatımızın da yekununu, büyük bir çoğunluğunu oluşturan Doğu Edebiyatı'nı da Cahit Külebi yalamış yutmuştur bu arada. Gerçekten bu konuda çok mahir bir isimdir. Doğu Edebiyatı hakkında konuş dediğinizde Cahit Külebi hiç duraksamadan saatlerce konuşabilecek bir şairdi. Bunu hem eserlerinde görebiliyoruz hem o arşivlerdeki görüntülerinde görebiliyoruz. Söylediğim üzere hem Fransız şairlerini hem de Doğu'nun büyük şairlerini okuduktan sonra kendisinde bir gelişme doğmaya başlıyor artık. Ve bu tarihten sonra kalem aldığı şiirlerinde sesini daha güçlü bir şekilde duyuruyor. 1938'de yazdığı şiirlerinde Mahmut Cahit, Nazmi Cahit gibi imzalar kullanıyor. Sivas'tayken tanıdığı Ahmet Kutsi'den sonra burada kültür ve sanat dünyasının önemli isimleriyle dostluklar ve arkadaşlıklar kuruyor. Onun hayatına yön veren
kim
isimler?
Onlar,
Behçet Necatigil, Orhan Veli, Sabahattin Kudret Aksal, Ceyhun Atıf Kansu gibi isimler yer alıyor.
Hı-hı.
Bu isimler Cahit Külebi'nin sanatçı kişiliğinin oluşmasında çok etkili olmuşlardır. Cahit Külebi, Külebi soyadını tescil ettirdiği 1946'dan önce çeşitli dergilerde yayımlanan şiirlerinde Cahit Erencan, yani sülalesinin ilk soyadı olan Erencan imzasını da kullanıyor. Bu şiirler varlık, sokak, insan, yaratış, Türk dili, kültür dünyası, söz ve hisar gibi dergilerde yayımlanıyor. Cahit Külebi 1940 ve 50 yıllarını kapsayan yeni şiir akımında kendine özel bir yer ediniyor. Aydın bir saz şairi içtenliği vardır Cahit Külebi'de. Fakat onun şiirleri halk şiirleri değildir. Halkçı şiirlerdir ama halk şiirinin geleneksel kalıplarıyla yazılmış şiirler değildir. Örneğin koşmayla yazılan şiirleri çok nadirdir. Sagu diye adlandırdığımız işte ağıttır vesairedir, buna benzer klasik halk edebiyatımızın içerisinde yer alan ve halk şiiri olarak nitelendirilen biçimlerden uzak şiirlerdir. Fakat doku olarak dil itibariyle, üslup itibariyle,
kafiyeler,
seçtiği temalar, anlattığı konular itibariyle halkçı olarak adlandırılmaya müsait şiirlerdir. Dolayısıyla onu aydın bir saz şairi olarak adlandırmak yanlış olmaz diye düşünüyorum. Ve Karaca olan rahatlığıyla ama her zaman bir temiz bir dille yazmıştır.
Hmm.
Biz Karacaoğlan'da da bir söyleyiş rahatlığı görürüz. Hiçbir kaygı gütmez. Dizeyi söylerken ne edebi kaygı güder, ne sosyal kaygı güder. Söyleyeceğini çok güzel bir şekilde ve pat diye söyleyebilen bir şairdir Karacaoğlan. Aynı cesareti Cahit Külebi'de de görüyoruz. Onun şiirlerinde yarım kafiyeler, iç sesler, duygu ve düşüncelerini eklediği zarif benzetmeler ve söyleyişindeki titizlikle dönemin en sevilen şairleri arasına girdiğini görüyoruz. İlk şiir kitabını ne zaman yayımlıyor Cahit Külebi? 1946'da Adamın Biri ismiyle İstanbul'da yayımlanıyor. Bu Adamın Biri isimli kitapta bütün kitaplarında olduğu gibi bazen çocuksu bir saflıkla, bazen haksızlığa uğramışlığın öfkesiyle, zaman zaman ince bir alayla, her zaman toplumsal bir duyarlılığı var. Bireyci gibi görünen şiirlerinde bile toplumun yaşadığı acılardan süzülmüş duygular yer alır. Bu kitabı 1949'da yayımladığı Rüzgar isimli kitabı takip ediyor.
Az evvel şiirini okuduk.
Evet. 1952'de yazdığı Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda ismi kitabına ismini veren Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda isimli şiiri de Nevit Kodallı tarafından Atatürk oratoryosu olarak besteleniyor. Ben hatırlıyorum, benim çocukluğumda bile bu oratoryo hala oynanırdı, söylenirdi. 1954'te Yeşeren Otları neşrediyor, yayınlıyor. Bu kitapla 1955 yılında Türk Dil Kurumu Edebiyat Ödülünü alıyor. Cahit Külebi bu tarihten sonra yaklaşık 10 yıl şiirden uzak kalıyor. Bu sürenin yarıya yakınını yurt dışında geçiriyor çünkü. Ve 1965'te Sütü yayımlıyor. 1969'da önceki kitaplarında bulunan bazı şiirlerinde yer aldığı Şiirler isimli kitabı yayımlanıyor. Arkasından 73'te Türk Mavisi, 87'de Hitit Verlag yayın evi tarafından Almanca'ya, Bilgi yayın evi tarafından da The Turkish Blue ismiyle İngilizce'ye çevrilerek yayınlanıyor. 77'de Sıkıntı ve Umut'u yayımlıyor. 1980'de ise Yangın isimli şiir kitabını okuyucularıyla buluşturuyor. Bu kitabında 60'lı yıllarda başlayan ve 12 Mart ve sonrasında 12 Eylül'le devam eden o sıkıntılı baskıcı dönemlere göndermelerde bulunuyor. Biz buradan bile Cahit Külebi'nin toplumsal konulara kayıtsız kalmadığını görüyoruz. Evet. Devamında kitap bu haliyle çok beğeniliyor ve 1981'de Yeditepe Şiir Armağanı'na layık görülüyor. Hangi kitaptan bahsediyoruz? Türk Mavisi. 73'te yayınlanan Türk Mavisi'nden bahsediyoruz. Şairin öldüğü 1997 yılında ilk kitapta yer almayan şiirler de ilave edilerek bu kitabın yeni baskısı yapılmıştır aynı zamanda. Söz konusu kitap daha sonra defalarca basılıyor ve Cahit Külebi'nin sağlığında yayımlanan son kitabı 1991'de yayımlanan Güz Türküleri oluyor. Bunlardan başka Kültür Bakanlığı Cahit Külebi'nin şiirlerinden seçmeler yaparak bunları Rusça, Özbek Türkçesi, Azeri Türkçesi ve diğer Türk lehçelerine aktarıyor. 1993-94 yıllarında 3 kitap olarak yayımlanıyor bunlar. Çeşitli dergi ve gazetelerde yer alan Düz yazılarını 85 yılında Şiir Her Zaman ismiyle yayımlıyor. Ertesi yıl Sevda Dolu Yolculuk isimli eserinde hatıralarına yer veriyor.
70'li yıllarda TRT'de Ahmet Oktay'ın hazırladığı programda şairliğini, şiirlerini bakın Cahit Külebi nasıl anlatıyor? Kendi sesinden dinliyoruz.
Merhaba, kolay gelsin.
Hoş geldiniz Ahmet Bey.
Bugün sözcükleri bırakmışsınız, araba yıkamakla uğraşıyorsunuz.
Evet, ne yapalım, araba kirlendi de biraz yıkayayım diye.
Şairleri genellikle gökte dolaşan insanlar sanırlar. Siz ama gündelik basit bir işle de uğraşıyorsunuz bu arada.
Biliyorsunuz biz daima şiirde günlük yaşamımızdan söz ettik. Daha önceki şiirlerimde de kamyonlardan, kanılardan, Anadolu'nun çöl tozlu ovalarından söz etmiştim. Bugün de eğer denk düşürürsem gene dizelerimi bu yaşamı da sokabilir.
Yani şiirinizin bir tür gerçekçi şiir olduğunu mu söylemek istersiniz?
Evet, evet. Benim şiirim sanıyorum ki bir tür gerçekçi şiirdir. Bir yöndense bir tür yeni romantik şiirdir.
Ve şimdi de bu tanıma çok da uyacak bir şiir, İstanbul şiirini sizler için okuyoruz. Kamyonlar kavun taşır ve ben boyuna onu düşünürdüm. Kamyonlar kavun taşır ve ben boyuna onu düşünürdüm. Niksar'da evimizdeyken küçük bir serçe kadar hürdüm. Sonra alem değişiverdi. Ayrı su, ayrı hava, ayrı toprak. Mevsimler ne çabuk geçiverdi. Unutmak, unutmak, unutmak. Anladım. Bu şehir başkadır. Herkes beni aldattı gitti. Anladım, bu şehir başkadır. Herkes beni aldattı gitti. Yine kamyonlar kavun taşır. Fakat içimde şarkı bitti. Evet, Cahit Külebi'nin şiir anlayışı siz özetleyecek olursanız nasıldı?
Yalın ve sade bir dil kullanımına özen göstermiştir diyebiliriz. Onun şiirinde de sevgi, cinsellik, kadın güzelliği, yaşama sevinci, gurbet, yalnızlık, öte duygusu, yaşlanma duygusu, kötümserlik, ölüm, tabiat, sanat gibi ferdi temalar yer alır. Fakat bunların yanında hep bir memleket vurgusu vardır. Ferdi temaları işlerken dahi memleketi anımsatacak, toplumsal konuları hatırlatacak ögeler kullanmıştır. Dolayısıyla Cahit Külebi'nin şiir anlayışında toplumsallık ve memleket sevgisi hep ön plandadır diyebiliriz. Onun için şiir halk içindir görüşünü benimsemiştir diyebiliriz. Çünkü sanat sanat içindir görüşüne yakın olan şairlerden çok uzak bir tutuma sahip olduğunu görüyoruz. Biçim kaygısı yoktur, konu kaygısı yoktur Cahit Külebi'de ya da yüksek estetik kaygılar yoktur. Fakat hep sosyal kaygılar var. Bu Cahit Külebi'yi gerçekten çok masumane bir şair kılıyor. Onun yeteneği fikirleriyle birleşince ortaya böyle güzel, akılda kalabilen, hala okuyunca gülümseyeceğimiz, okuyunca keyif alabileceğimiz eserler ortaya çıkıyor.
Bir de galiba şiiri güzel sanatlar için de çok farklı bir yere koyuyor. Çok özel bir dal olarak
görüyor. Muhakkak. Ona göre şiir güzel sanatlar içerisinde değişime en açık ve anlatımı en yalın bir tür olmasına rağmen sanatların en soylusu olarak görüyor. En halis, yani en doğal ve en özneli. Bir o kadar da yazılması güç olarak görüyor. İşte aslında her ne kadar yüksek estetik kaygıya sahip olmadığını görsek bile şiire dair bu görüşü bile aslında onun ne kadar yüksek estetik bir zekaya sahip olduğunu gözler önüne sermiştir.
Önemli kişiliklere yazdığı şiirler de var, Atatürk gibi.
Portreleri çok meşhurdur Cahit Külebi'nin. Özellikle Baki, Karacaoğlan, Nurullah Ataç, Ceyhun Atuf Kansu, Apolyon gibi bütün yerli yabancı birçok şahsiyete portre olarak yer vermiştir. Hatta yeri gelmişken, aklıma gelmişken Karacaoğlan'a yazdığı bir şiir var. Ben her okuduğumda gülümserim. Çok hoşuma gider bu şiir. Çok da kısadır. Böyle ilk dörtlüğünden bir kuple.
Hepsini okuyun siz lütfen.
Karacaoğlan'a bacanak diye sesleniyor Cahit Külebi. Çok ilginçtir. Çok enteresan bir sesleniş biçimidir. Bacanak, senin sevdiğin kızların, gelinlerin kemikleri sürme oldu ama yaşadı türkülerin. Sevmeye hörünün beli, yürüyüşü esmenin, bacanak Elif'i unuttun mu Erciyes'te gördüğün gelin? Her sabah, her sabah kalkıp ardı sıra göçlerin, şimdi de yurdumuzda geziyor türkülerin. Çok güzel bir sesleniş.
Çok.
Karacaoğlan'a bacanak diye seslenmesi, deyim yerindeyse, şiirde çapkınlığın milli bir müessese olduğunu böyle gözler önüne seriyor. Bu sesleniş çok hoşuma gitmişti benim gördüğümde. Çünkü çok samimi bir seslenişti. Doğal bir seslenişti ve Karacaoğlan'a öykündüğünün de göstergesiydi aslında Cahit Külebi.
Bir övgü var burada.
Devam edecek olursak, onun Türk Dil Kurumu'daki görevinden bahsetmiştik genel sekreterlik dönemindeki. O dönemde de mesela Türk Dil Kurumu'nda genel sekreterlik yaptığı dönemde de özellikle halk edebiyatının araştırılması ve Türk şiirindeki ögelerin belirlenmesi, Türk diline ne gibi katkılar sunulacağının gözlemlenmesi, raporlanması konusunda da ciddi çalışmalara, ciddi katkılar olmuştur Cahit Külebi'nin. Bunu söylemeden de geçmeyeyim istedim.
Şimdi halkçı bir şair ama hani halk şiiri geleneğinden de faydalanmıyor aslında, değil
Doğrudur,
mi?
Doğrudur, faydalanmıyor. Halkçı bir şair halka ait temaları kullanıyor, halka ait dili kullanmaya çalışıyor. Fakat biçim olarak halkçı şiirimizin geleneksel kalıplarını kullanmaktan imtina etmiştir diyebiliriz. Belki de bunu bilinçli tercih etti. Çünkü yaşadığı çağa da ayak uydurmak gerektiğini söyleyen bir şairdi Cahit Külebi. Dolayısıyla onun serbest şiirlerinde biz nasıl Karacaoğlan türkülerinde ya da bir Baki gazelinde bir lezzet alıyorsak, edebi bir lezzet alıyorsak, Cahit Külebi'nin serbest şiirlerinde de aynı lezzeti alabiliyoruz. Aynı demeyeyim de benzer lezzeti alabiliyoruz. Bu da müthiş bir başarıdır aslında.
Bu belki şiirde kendisinin ahenge önem veren bir şair olmasından,
muhakkak,
kafiyeyi gözetmesinden
muhakkak
olabilir mi?
Kesinlikle öyle. Şiirde ahenge çok önem veriyor Cahit Külebi. Kafiye ve ölçünün sağladığı sesi şiirin ayrılmaz bir parçası görüyor.
Tamam.
İşte bu zaten çok önemli.
Tabii. Biz de o yani, yüzden zaten
muhakkak
seviyoruz.
Muhakkak bu tespitiniz çok yerinde oldu. Çünkü onun şiir yazdığı dönemde kafiye, vezin ve söz sanatlarına karşı çıkma, artık bu tip hareketler alışkanlık haline gelmişti. Birinci Yeni'yi konuşurken de hep aynı şeyden bahsettik. Garip akımını konuşurken. O dönemin modası oydu. Söz sanatlarına karşı çıkma, kafiye ve redifle alay etme ve benzeri hareketler olduğu için şiirde Cahit Külebi bu kalıpları, geleneksel kalıpları önemsiyor ve bir ahenk unsuru olarak görüyor. Fakat biçim olarak yine kendi özgün eserler ortaya koyuyor. Son olarak şunları söylemek isterim. Onun hep bir memleket, yurt temasından bahsettik. Onun şiirlerinde gördüğü, şahit olduğu olaylar veya olumsuzluklar ders vermek ya da bilgiçlik taslamak için anlatılmadı. Lirik bir söyleyişle bu çelişkiyi hissettirmeye çalıştı. Bu çelişki neydi? Tabiattaki cömertlik ve yoksulluk. Bir tarafta cömertlik var, bir tarafta yoksulluk var. Peki cömertlik varken, bu kadar zenginlik varken bu kadar yoksulluk niye? Cahit Külebi gerçekten bazı şiirlerinde filozof gibi soru sormuş bir şairdir. Bu açıdan önemsenir. Örneğin çocukluğunda, ilk gençlik yıllarında bulunduğu Tokat'ta, Sivas'ta, burada şahit olduğu acıları duyup o acıları unutmamış, bir duygu durumu olarak yeri geldiğinde şiire yansıtmayı bilmiş bir şair.
İşte Cahit Külebi. Sivas yolları da aslında o şiirlerinden değil mi? Kendi evet. Sesinden dinleyelim bile de.
Çok güzel olur.
Sivas yollarında geceleri katar katar kanılar gider tekerleri meşeden. Ağız dil vermeyen köylüler odun mu, tuz mu, hasta mı götürürler? Ağır, ağır kanılar gider Sivas yollarında geceleri. Ne yıldızlar kaynaşır gökyüzünde, ne sevdayla dolar taşar gönüller. Bir rüzgar eser ki bıçak gibi el ayak şişer. Sivas yollarında geceleri ağır ağır kanılar gider. Kamyonlar gelip geçer, kamyonlar gider. Toz duman içinde şavkı vurur yollara. Arabalar dağılır, şoförler söver. Sivas yollarında geceleri katar katar kanılar gider.
Peki Cahit Külebi şiirle düz yazının politikayla sanatın karıştırılmasına karşı tavrı neydi?
Karşı çıkıyor.
Karşı duruyor.
Bu konuda birçok şairden ayrışıyor. Örneğin Nazım Hikmet şiiri politikadan ayırmıyordu. Yer yer araç olarak görüyordu. Yahut Necip Fazıl. Bunlar gibi büyük isimler genelde şiiri politikayla birleştirmişlerdir. Şiiri ayrı bir yere koydukları gibi yeri geldiklerinde hem politika için yahut da başka bir gaye için araçsallaştırmışlardır. Fakat Cahit Külebi bu tip yaklaşımlara karşı çıkar.
Bu tavrını herhalde ölene kadar devam ettiriyor.
Muhakkak
değil mi?
Ölene kadar devam ettirmiştir. Politikayla sanatın karşılaştırılmasına karşı çıkıyor. Her birinin kendi imkanları ve sahasının olduğunu söylüyor ve biri diğerinin alanına müdahale etmemesi gerektiğini savunuyor. Bununla birlikte sanatkarın her türlü baskıdan uzak ve hür olması gerektiğini savunuyor. Aslında ilk düşüncedeki göstermiş olduğu tavır ikinci söylediğim düşünceden kaynaklı. Yani sanatçının hür ve bağımsız olması için o politik kaygılardan, ideolojik kaygılardan uzak durmak zorunda. Toparlayacak olursam da başında söylediğim gibi Baki'yi divan şiirinden, halk şiirinden Karacaoğlan'ı beğeniyle okuyor Cahit Külebi. Çağdaşları arasında da Nurullah Ataç'la Ceyhun Atıf Kansu'ya ayrı bir önem atfetmiştir.
Sevgili dinleyenlerimiz, böylelikle şiir gemisinde Cahit Külebi'yi paylaştık sizinle. Onun hayatı ve edebi anlayışını. Biz son olarak Yurdum şiiriyle sizlere veda edeceğiz. Aslı Yıkılmaz'la çalıştık teknik masada. Bilede Yaman, Feray Uz birlikte hazırlıyorlar programı. Teşekkür ediyoruz bir kez daha.
Ben teşekkür Bilede ediyorum.
Bilede Yaman'a ve ben Yasemin Pamukçu Yurdum şiirini sizlere okuyarak veda ediyorum. ...1917 senesinde... ...topraklarında doğmuşum. Anamdan emdiğim süt... Çeşmenden, tarlandan gelmiş. Emmilerim hudutlarında senin için dövüşürken ölmüşler. Kalelerin burcunda uçurtma uçurmuşum. Çinmişim derelerinde. Bir andız fidanı gibi büyümüşüm toprakların üstünde. Koca koca kamyonlara binmişim. Daha büyük şehirlerine okumaya gitmişim. Eşkıyalar yolumu kesmiş. Alacak şey bulamamışlar. Topraklarının üstünde top oynamış, aşık olmuş, düşünmüş, ahbap edinmişim. Kederlendiğim günler olmuş, naçar dolaşmışım sokaklarında. Sevinçli günlerim olmuş, başım havalarda gezmişim. Bağrımı açıp ılgın ılgın esen serin rüzgarlarına ilk defa kıyılarından denizi seyretmişim. Issız çorak ovalarında günlerce yolculuk etmişim. Ağladığım senin içindir, güldüğüm senin için, öpüp başıma koyduğum ekmek gibisin.
Şiir Gemisi.